Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 4.
İkinci dizin, sayfa 33. İkinci kısım, Kur'an komitesi 4 kişiden oluşuyordu. Bunlardan 3'ü Amerikalı, biri de İngiliz akademisyenlerdi. Hepsi de profesördü ve içlerinden hiçbiri Arap kökenli olmamakla birlikte hayatlarını, Kur'an'ı ve mevcut binlerce bilimsel yorumunu incelemeye adamışlardı. İçlerinden bir tanesi New York'ta Columbia Üniversitesi'nde görevliydi ve askeri bir helikopter Fort Meade'den gelen emre uyarak kendisini NSA'ya götürmek üzere yola çıkmıştı bile. Komitenin iki üyesi Washington'daydı ve biri Rand Corporation'da, diğeri ise Brookings Enstitüsü'nde çalışıyordu. Dördüncü ve en genç üye Londra'daki Londra Üniversitesi'ne bağlı, Arapça burslarıyla tüm dünyada tanınan Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'ndan SOAS, yani School of Oriental and African Studies, geçici görevle Washington'daki Georgetown Üniversitesi'ne gelmiş olan Dr. Terry Martin'di. Bu İngiliz'in Arapça çalışmaları konusunda bir avantajı vardı. Kendisi Irak'ta faaliyet göstermekte olan büyük bir petrol şirketinin muhasebecisinin oğlu olarak orada doğmuş ve büyümüştü. Babası onu bir Anglo-Amerikan okuluna yollamak yerine Irak sosyetesinin önde gelenlerinin oğullarını okuttukları özel okula göndermeyi tercih etmişti. O sıralar 10 yaşındaydı ve en azından lisan bakımından okuldaki diğer Arap kökenli çocuklardan hiçbir farkı yoktu. Ne var ki pembe renkli suratı ve kâküllü kızıl renkli saçlarıyla kesinlikle bir Arap çocuğuyla karıştırılmasına olanak yoktu. 1965 yılında doğmuştu ve babası Bay Martin, Irak'tan ayrılıp güvenli İngiltere'ye dönmeye karar verdiğinde 11 yaşını sürüyordu. Başa yine Baas Partisi geçmişti ama ipler Başkan Bakır'ın değil, hayali ya da gerçek siyasi düşmanlarına karşı katliam düzenleyen Başkan Yardımcısı'nın elindeydi. Martin ailesi Kral Faysal'ın tahtta olduğu huzur dolu 50'li yılların ardından hüküm süren o kargaşa döneminde de Irak'taydı. Genç kralın katledilmesine Batı dostu Başbakan Nuri Said'in halefi General Kasım tarafından televizyon stüdyosunda kameralar önünde öldürülmesine ve acımasız Baas Partisi'nin ilk kez yönetimi ele almasına yakından tanık olmuşlardı. Bu parti daha sonra devrilmekle birlikte 1968 yılında yeniden yönetime geçmeyi başarmıştı. Baba Martin 7 yıl boyunca psikopat başkan yardımcısı Saddam Hüseyin'in gücünün hızla yükselişini izlemiş ve sonunda 1975 yılında oradan ayrılmanın zamanı geldiğine karar vermişti. Büyük oğlu Mike 13 yaşındaydı ve İngiltere'de yatılı okula başlamaya uygundu. Karısı Margaret kısa bir süre önce Muhafazakar Parti'nin başına geçen Dennis Thatcher sayesinde Bournemouth Petrol'in Londra ofisinde iyi bir iş bulmuştu. Noel geldiğinde baba, Bayan Martin, Mike ve Terry hep birlikte İngiltere'ye dönmüşlerdi. Terry'nin parlak zekası daha o zamanlar dikkat çekmeye başlamıştı. Kendisinden 2 hatta 3 yaş büyük öğrencilerin girdiği sınavları başarıyla geçiyordu. Lise hayatında ve Oxford ya da Cambridge'de sürdüreceği yüksek öğreniminde pek çok burs kazanacağı daha o zamandan belliydi. Ne var ki o Arapça çalışmalarını sürdürmek istiyordu. 1983 yılında henüz okulu bitirmeden SOAS'e başvurdu ve ilkbahar dönemindeki derslere dinleyici olarak katıldı. Aynı yılın sonbahar döneminde ise Orta Doğu tarihi okumaya başladı. Okulu en yüksek derecelerle 3 yılda tamamlamayı başardı. Sonraki 2 yılda Kur'an ve 4 halife konularını uzmanlık dalı olarak seçip doktora yaptı. Üniversiteden 1 yıllığına izin alarak Kur'an konusundaki çalışmalarını sürdürmek amacıyla Kahire'deki ünlü El Azhar Üniversitesi'ne gitti. İngiltere'ye geri döndüğünde henüz 27 yaşında olmasına karşın kendisine okutmanlık görevi önerildi. SOAS'in dünyadaki en katı okullardan biri olduğu düşünülecek olursa bu gerçekten de büyük bir onurdu. 34 yaşında doçentliğe terfi etti ve 40 yaşında profesör olabileceği öngörüldü. NSA o öğleden sonra kendisine danışmak üzere başvurduğunda 41 yaşındaydı ve bir yıldır misafir profesör olarak Georgetown Üniversitesi'ndeydi. Çünkü 2006 yılının ilkbaharında kendi yaşamı da paramparça olmuştu. Fort Meade'den gönderilen adam onu bir amfide çağdaş devirde Kur'an öğretileri dersi verirken buldu. Öğrencileri tarafından sevildiği hemen anlaşılıyordu. Amfi tıka basa doluydu. Öğrencilerine derslerinin birbirine eşit konumda insanlar arasında yapılan uzun ve medeni bir sohbet olduğu duygusunu veriyordu. Derslerinde notlarına çok ender başvuruyor, düğmesi açık ceketiyle bir aşağı bir yukarı yürüyor, kısa ve tıknaz bedeni bilgi verme ve paylaşma coşkusu yansıtıyor, öğrencilerinin öne sürdüğü noktalara büyük bir dikkatle yaklaşıyor, hiçbir öğrencisini yerin dibine geçirmiyor, herkesin anlayabileceği bir dille konuşuyor, konu metnini kısa tutarak öğrencilerine soru sormaları için yeterince zaman bırakıyordu. Fort Meade yetkilisi amfide belirdiğinde dersin soru yanıt bölümüne gelmişti. Beşinci sırada oturan düz kırmızı tişörtlü bir öğrenci elini kaldırdı. Teröristlerin felsefesi söz konusu olduğunda köktenci kavramının kullanılmasını doğru bulmadığınızı söylediniz. Neden? 11 Eylül'den sonra Amerika'da Arapça, İslam ve Kur'an konularının iyice güncelleşmesiyle her soru bölümü çabucak son 10 yıldır gündemden düşmeyen batıya saldırı konusuna dönüşüyordu. Çünkü bu yanlış bir sözcük kullanımı diye karşılık verdi profesör. Bu sözcük öze dönüşü ifade etmektedir. Ne var ki trenlere, otobüslere ve alışveriş merkezlerine bomba atanların yaptıkları İslamiyet'in özüne dönmek değildir. Onlar kendilerine ait yeni bir senaryo yazıyor, sonra da savaşlarını haklı çıkarmak için Kur'an'dan görüşlerini destekleyebileceğini düşündükleri pasajları seçiyorlar. Tüm dinlerde köktencilere rastlanır. Manastırda yaşayan benliklerini yok sayarak iffet, itaat, fakirlik yemini etmiş olan keşişler köktenci. Dinleri uğruna dünyevi zevklerden vazgeçen insanlar tüm dinlerde vardır. Ama onlar kadın, erkek ve çocukların gelişi güzel ve toplu biçimde katledilmelerini savunmazlar. Fort Meade'den gelen adam amfinin kanadında durmuş Doktor Martin'in dikkatini üzerine çekmeye çalışıyordu. Profesör yan gözle o tarafa bakınca üzerinde takım elbise ve gömlek olan kısa saçlı genç adamı fark etti. Adam baştan aşağı hükümet kokuyordu. Adam parmağıyla kolundaki saatin kadranını tıklattı. Martin evet anlamında başını salladı. O halde bugünün teröristlerini nasıl adlandırırsınız? Mücahit olarak mı? Bunu soran arka sıralarda oturan ciddi görünüşlü genç bir kadındı. Martin genç kadının yüzüne bakınca ebeveyninin Orta Doğu'dan geliyor olabileceğini düşündü. Hindistan, Pakistan, belki de İran'dan. Ne var ki başına sofu Müslüman olduğunu gösteren türbanı takmamıştı. Mücahit bile yanlış tanımlama. Elbette cihat gerçekten de var olan bir olgu ama onun da kuralları var. Bu ya insanın daha iyi bir Müslüman olmak için kendi içinde verdiği bir çatışmadır ve bu durumda saldırganlıktan tamamen uzaktır ya da İslamiyet'i savunmak için silahlı olarak girilen gerçek kutsal savaş anlamına gelir. Teröristlerin eylemleri için kullandıkları tanımlama bu. Ne var ki bunu yaparken kuralları tamamen göz ardı ediyorlar. Öncelikle yalnızca yetkisi kanıtlanmış ve kabul edilmiş meşru bir Kur'an alimi gerçek cihat çağrısında bulunabilir. Bin Laden ile adamlarının ilim konusunda büyük eksiklikleri olduğu bilinen bir gerçektir. Eğer Batı gerçekten İslamiyet'e ve bütün Müslümanlara saldırmış, hakaret etmiş, aşağılamış, yaralamış ve incitmiş olsaydı bile ortada hala uyulması gereken kurallar vardır ve Kur'an bunlara kesinlikle uyar. Kur'an'a göre sana saldırmayan ve seni incitmek için herhangi bir şey yapmayan kişilere saldırıp öldürmek yasaktır. Kadın ve çocukları öldürmek yasaktır. Esir almak yasaktır ve tutuklulara kötü davranmak, işkence etmek ya da öldürmek yasaktır. EK teröristleri ve yandaşları saydığım bu dört yasağı gün be gün çiğnemekteler. Ayrıca Hristiyan ya da Yahudi'den çok Müslüman kardeşlerini öldürmüş olduklarını da unutmamak gerekir. O halde bunların bu yaptıklarını nasıl adlandırıyorsunuz? Kenarda bekleyen adam huzursuzlanmaya başlamıştı. Emri dört yıldızlı bir generalden almıştı. Raporu son veren kişi olmak istemiyordu. Onlar için yeni mücahit deyimini kullanabiliriz. Çünkü bu kişiler kutsal Kur'an'ın ve gerçek İslamiyet'in kuralları dışında kutsal olmayan bir savaş icat ettiler. Gerçek cihat vahşi değildir ama onların uygulamaları öyle. Korkarım yalnızca son bir soru için zamanımız var. Öğrenciler kitaplarını ve ders notlarını toplamaya başladılar. Önlerden bir el havaya kalktı. Üzerinde öğrencilerden kurulmuş bir rock müzik grubunun adının yazılı olduğu beyaz tişört giymiş çilli biri. ''Bombacıların hepsi de şehit olduklarını iddia ediyorlar. Bunu nasıl aklı çıkarabiliyorlar?'' diye sordu. ''Hem de nasıl?'' diye karşılık verdi Doktor Martin. ''İçlerinden bazıları son derece eğitimli kişiler olmakla birlikte hepsi de bu konuda derinlemesine işlenmişler.'' Yetkili ağızlarca ilan edilmiş bir cihatta İslam dini uğruna çarpışıp şehit düşmek onlar için en büyük şereftir. Ama yine tekrarlamak istiyorum. Bunun için belirli kurallar vardır ve bunlar Kur'an'da özel olarak ele alınmaktadırlar. En önemlisi de savaşan kişi gönüllü olarak dönüş olmayan bir göreve gitmiş olsa bile bu kişinin ölümü kendi elinden olmamalı, öleceği zamanı ve yeri önceden bilmemelidir. İntiharcılar ise bunu tam olarak bilirler. Bunun yanı sıra intihar etmek özellikle yasaklanmıştır. Hazreti Muhammed ömrü boyunca çok hasta oldukları için can çekişmemek için bile olsa intihar eden insanların cenaze namazını kılmayı kesinlikle reddetmiştir. Toplu olarak pek çok masum insanın ölümüne neden olan ve intihar eden kişilerin sonunda gidecekleri yer cennet değil, cehennemdir. Onları bu yola sevk eden sahte hoca ve imamlar da kendilerini orada onların yanında bulacaklardır. Ve biz de şimdi korkarım Georgetown ve hamburgerler dünyasına geri dönmek zorundayız. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Öğrencilerinin kendisini ayakta alkışlamaları üzerine utançtan pembeleşen bir yüzle ceketini aldı ve amfinin kanadına doğru ilerledi. Fort Meade'den gelen adam dersinizi böldüğüm için özür dilerim profesör diye söze girdi. Ama Kur'an komitesine Fort'ta acil ihtiyaç var. Arabam dışarıda. Bu kadar acele mi? Dün efendim çok heyecan verici bir şey bulundu. Ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Hayır efendim. Elbette, bunu tahmin etmeliydi. Bu sarsılmaz bir kuraldı. Eğer görevini yerine getirmek için bilmene gerek yoksa sana hiçbir şey anlatmazlar. Martin'in merakı bir süre daha devam edecekti. Bindiği araba alışılageldiği gibi tepesinde anten olan koyu renk bir sedandı. Görünüşe göre araba yolda olduğu süre boyunca üstle doğrudan bağlantıdaydı. Şoför bir onbaşıydı ve Fort Meade bir ordu üssü olduğu halde adamın üzerinde üniforması değil, sivil giysileri vardı. Ortalığı velveleye vermeye gerek yoktu ne de olsa. Doktor Martin şoförün tuttuğu kapıdan arabanın arka koltuğuna geçip oturdu. Yol arkadaşının da ön sağ koltuğa oturmasıyla yoğun trafikte Baltimore otoyoluna doğru ilerlemeye başladılar. İngiltere'de ağılını, emekliliğini geçireceği eve dönüştüren adam meyve bahçesinde yakmış olduğu kamp ateşinin başında gerindi. Halinden son derece hoşnuttu. Kayaların ve karların arasında uyuyabildiğine göre elma ağaçlarının altındaki bu yumuşacık çimlerin üzerinde uyuması mesele bile değildi. Kamp ateşi için yakacak bulmak kesinlikle sorun değildi. Elinde ona hayatı boyunca yetecek kadar çok eski ve çürük döşeme tahtası vardı. Kırmızı korların üzerinde kendisine buharları tüten bir fincan çay hazırladığı demliği fokurduyordu. Egzotik içkilerin kendilerine özgü hoşlukları vardır. Ne var ki sıkı çalışılan bir günün ardından bir askerin en büyük ödülü sıcacık bir fincan çaydır. O öğleden sonra çatıda sürdürdüğü çok önemli çalışmaya ara vererek hafta sonu için erzak almak üzere yürüyerek Meon Stoke'daki süpermarkete gitmişti. Görünüşe göre ağılı satın aldığını ve şimdi tek başına restore etmeye çalıştığını bilmeyen yoktu. Bu haber çok çabuk yayılmıştı. Efendi rolü oynamaya meraklı, kabarık çek defterli zengin Londralıların yüzüne karşı aşırı kibar davranılsa da arkalarından omuz silkinirdi. Ne var ki köyün genelinde kendi meyve bahçesinde bir çadır içerisinde yaşayan ve tüm el işlerini tek başına yapan bu siyah saçlı adamın iyi biri olduğu düşüncesi gittikçe ağırlık kazanıyordu. Postacının anlattığına göre birkaç resmi görünüşlü sarı kahverengi zarf dışında pek mektup almıyordu ve bunları bile postacı yokuşlu ve çamurlu yolu aşmak zorunda kalmasın diye Buckshead meyhanesine yollatıyordu. Postacı elbette bunun için ona müteşekkirdi. Mektuplar bir albay adına gönderiliyordu ama o ne barda içki içerken ne de dükkandan gazete ya da yiyecek alırken bu konuya hiç değinmiyordu. Yalnızca gülümsüyor ve son derece nazik davranıyordu. Adama karşı duyulan gittikçe büyüyen sempati ve takdir duygusu aynı zamanda bir merakla örülüydü. Yeni gelenlerin çoğu o kadar saygısız ve küstahtı ki, bu adam kimdi, nereden gelmişti ve yerleşmek için neden Meon Stoke'u seçmişti? O öğleden sonra köyü dolaşırken eski St. Andrew Kilisesi'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında kilisenin rahibi Jim Foley ile karşılaşmış ve onunla derin bir sohbete dalmıştı. Emekli subay yerleşmek için seçmiş olduğu bu bölgede hayatın tadını çıkaracağına iyice inanmaya başlamıştı. Bisikletiyle Southampton yolu üzerindeki Droxford'a gidip pazardan doğrudan bahçeden toplanmış taze meyve ve sebzeler satın alabilirdi. Çatısından aşağıya baktığında gördüğü irili ufaklı yolları keşfedebilir, eski tip kirişli publardan türlü bira örnekleri toplayabilirdi. İki gün sonra St. Andrew's'te pazar ayinine katılacak ve tarihi duvarların sessiz karanlığında sık sık yaptığı gibi dua edecekti. Büyük bir sadakatle bağlı olduğu Tanrı'dan öldürmüş olduğu bütün adamlar için af dileyecek ve ölümsüz ruhlarının huzur içinde yatması için dua edecekti. birlikte çarpışırken ölümüne tanık olduğu silah arkadaşlarının ruhlarının ebedi huzura kavuşması için yakaracak, asla çocuk, kadın ve silahsız birisini öldürmediği için Tanrı'ya şükredecek, günün birinde tüm günahlardan arınarak Tanrı'nın krallığına kabul edilebilmesi için dua edecekti. Sonra tepeye geri dönecek ve işini tamamlayacaktı. Elden geçirilmesi gereken daha en az 1000 kiremit vardı. NSA dev bir binalar kompleksi de olsa ABD'nin en büyük askeri üslerinden biri olan Fort Meade'in yalnızca küçücük bir parçasıdır. 95 no'lu karayolunun 6,5 kilometre doğusuna kurulmuş olan bu üs, Washington ile Baltimore'un tam ortasında bulunmaktadır. Yaklaşık 10 bin askere ve 25 bin sivil personele ev sahipliği yapmakta olan Fort Meade, başlı başına bir kenttir ve küçük bir kentin bütün yaşam olanaklarına sahiptir. Gizli bölümü çok sıkı korunan güvenli bölgenin bir köşesine gizlenmiştir ve Dr. Martin de burasını daha önce hiç ziyaret etmemişti. Dr. Martin'i taşıyan sedan, dev üste hiçbir engelle karşılaşmadan, hiç durdurulmadan gizli bölgeye kadar adeta kayıp gitti. Ana kapıda pasaport kontrolü yapılıyordu. Ön koltukta oturan refakatçisi onun kimliğini gösterirken görevliler arabanın camından İngiliz akademisyene göz attılar. Yarım kilometre kadar ilerledikten sonra araba dev ana binanın yan kapısının önünde durdu. Dr. Martin ile refakatçisi içeriye girdiler. Bir masanın başında askeri personelden silahlı bir görevli duruyordu. Yine kimlik kontrolleri, sağa sola edilen telefonlar, yine tuşlara yerleştirilen başparmaklar, göz bebeklerinin tanınması ve kesin giriş izni. Yeni bir koridor maratonundan sonra nereye açıldığına dair hiçbir ipucu vermeyen bir kapının önüne vardılar. Refakatçi kapıyı tıklatarak içeriye girdi. Sonunda Martin'e tanıdık yüzler arasındaydı. İçeriye göz gezdirince Kur'an komitesinden tanıdığı dost ve meslektaşlarını gördü.
Ayrım sonu.